Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 12 Mart Salı. Günün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Her zaman olduğu gibi birlikte bakacağız. Bugünün notları nasıl? Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch kararı ve döviz kurunda son dönemde yaşanan dalgalanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş. Fitch Ratings'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu B'den B+'ya, görünümü de durağından pozitife yükseltmesinin Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını söylemiş. Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız değerlendirmelerinde bulunmuş. Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak için maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Özetle Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi işlemektedir. Evet, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası başkanlarından da açıklamalar var. İzlenmekte olan ekonomi politikalarına ilişkin İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan seçim sonrasında bir değişiklik öngörmediğini söylemiş. Türkiye'nin girmiş olduğu yolda ekonomik politikanın devamının yegane ve en hayırlı yol olduğunu düşünüyorum. Mevcut tablonun devam edeceğini ve atılan adımların neticelerini yılın ikinci yarısında daha güçlü alabileceğimize inanıyorum demiş. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ise ülke olarak en kısa zamanda etkili bir şekilde enflasyonu aşağı çekmemiz gerekiyor. Hiçbir şeye dokunmadan, hiç kimsenin konfor alanına giriş yapmadan bunu dünyada başaran hiçbir ülke yok. Enflasyonu düşürmek için ortaya konan paketin sıhhatli çalışması konusunda hep beraber gayret göstermemiz gerekir ifadelerinde bulunmuş. Türkiye'nin Şubat enflasyonu sonrası politika faizine ilişkin beklentisini revize eden kurumlar arasına Deutsche Bank de katılmış. Türkiye'de enflasyon dinamiklerinde kötüleşme olduğunu belirten banka bu ay 500 bas puan faiz artışının yüksek ihtimali olduğu görüşünde. Evet. 2023 yılı hesap döneminde üstlendiği kur korumalı mevduat yüküyle kur kaynaklı zarara ilave olarak bankanın bilançosunda realize olmamış kur farkı riskini de hesaba kattığımızda Merkez Bankası'nın olağanüstü kurulda 850 milyar zarar açıklaması bekleniyor diyor Ekonomim Gazetesi. 28 Mart itibariyle olağanüstü genel kurul çağrısında bulunan Merkez Bankası'nın 2023 yılı için 850 milyar liranın üzerinde zarar açıklayacağı, ayrıca realize olmamış 800 milyar liranın üzerinde kur farkı riski olduğu belirtiliyor deniyor. Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve yurt dışında Amerika'nın Şubat enflasyonu piyasaların ana odağı olacak. Ekonomistler cari işlemler hesabının Ocak ayında 2,5 milyar dolar açık verdiğini tahmin ediyor. Amerika'da TÜFE'nin aylık bazda %0,4 artması, yıllık manşet enflasyonu %3,1'de sabit kalması, yıllık çekirdek enflasyonun ise %3,9'dan 3,7'ye gerilemesi bekleniyor. Bu iki veri bugün piyasaların gündeminde olacak. Partisinin İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, şimdi iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye başlayacak. 31 Mart'a kadar tutmaya çalışıyorlar, yine tutamıyorlar ama 31 Mart'tan sonra büyük bir hayat pahalılığı var. Eğer gerekli mesaj bunlara iletilmezse ifadelerini kullanmış. Esas peki ya sorunu nedir derseniz, bu memlekette 4 gençten 3 tanesi bavulları zihninde toplamış. Diyor ki, fırsatını bulursam yurt dışına gitmek, orada çalışmak, orada yaşamak isterim. Dünyanın bütün ülkelerinin senin ülken üzerinde hayal kurması beka sorunu değildir. Ama senin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurması gerçek beka sorunudur. O yüzden işsizlikle mücadele etmek ve gençlerin umutlarını tüketmemek, onları bu memlekette tutmak dünyanın en önemli işidir diye konuşmuş. İşsizlik demişken Ocak ayında 9,1 olarak açıklandı. TÜİK Ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %9,1 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan nüfus, genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak %16,6 oldu. Biraz önce Şekip Avdagiç'in enflasyonla mevcut politika, ekonomi politikalarıyla ilgili yorumunu aktarmıştım. İTO Başkanı aynı zamanda asgari ücretle de ilgili bir açıklama yapmış. Diyor ki Türkiye'de kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası gibi başlıklar işverene bir yük. İş dünyasının rekabetçiliğinin artması için istihdamdaki kamu yüklerinin kaldırılması gerekiyor. Asgari ücrette ara zam konusunda ise şirketlerin yıllık bütçelerini tek zam üzerinden yaptığını söyleyen Avdagiç, bizim spekülasyonlarla işimiz yok. Biz ticaret odasıyız. Kamunun belirlediği bir asgari ücret var. Bunu belirlerken ortaya koyduğu bir çerçeve var. Biz ve temsil ettiğimiz şirketler kamunun ortaya koyduğu bu çerçeveyi ve buradaki takdiri gündeme alarak bütçemizi yaptık. Devletin bununla ilgili gündeme getirdiği bir söylem var. Biz bu söylemin bu yıl geçerli olduğunu görüyoruz diye konuşmuş. Evet, Türk tekstilciler Mısır'a sefere çıkmış. Şöyle ki dünyanın 7. en büyük hazır giyim ihracatçısı olan Türkiye'deki tekstil üreticileri Mısır poundunun zayıflamasıyla tesislerini Mısır'a taşıyor diyorlar ve oradaki yatırımları büyüyormuş. Mısır'ın alternatif bir üretim üssü olarak ortaya çıktığını belirten Türk iş dünyası geçen hafta para biriminde yaşanan yaklaşık %40'lık düşüşü ve enerji maliyetlerindeki düşüşü gerekçe gösteriyormuş. Şeref Bayat'ın açıklamaları var. Mısır'ın akılcı politikalara yönelmesi onu Türkiye'nin yakınındaki zorlu bir rakip haline getiriyor ve orada yatırımları olan şirketler şimdiden tesislerini genişletmeyi değerlendiriyor. Zara, Lacoste ve Tommy Hilfiger gibi küresel markaların Türk üreticisi Yeşim Grup 2008'den bu yana Mısır'da üretim yatırımı yapıyor. Mısır'da yatırımlarını arttırmayı düşünebileceklerini söyleyen Yeşim Grubu Başkanı Şenol Şankaya, ülkenin Amerika ile serbest ticaret anlaşmasının ve Türkiye'den yaklaşık %30 daha az iş gücü maliyetinin avantaj olduğunu söylemiş. Evet, Macaristan Başbakanı Viktor Orban Trump'a destek verirken Papa ile NATO karşı karşıya gelmiş. Nasıl? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Papa Francis'in Ukrayna'nın beyaz bayrak cesaretine sahip olması ve Rusya'nın işgaliyle tetiklenen savaşın sona erdirilmesi için müzakere etmesi gerektiği yönündeki yorumlarına katılmadığını açıkça ifade etmiş. Papa'nın sözleriyle ilgili olarak eğer müzakere edilmiş barışçıl ve kalıcı bir çözüm istiyorsak bunun yolu Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktan geçer yorumunu yapmış. Ukraynalıların teslim olmasından bahsetmenin zamanı değil. Bu Ukraynalılar için bir trajedi olur. Aynı zamanda hepimiz için de tehlikeli olacaktır değerlendirmesini yapmış. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Donald Trump'ın yeniden Amerikan Başkanı seçilmesi halinde Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı verdiği mücadeleyi finanse etmeyeceğini söylemiş. Florida'da Trump'la görüştükten sonra açıklama yapan Orban, Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşına bir kuruş bile vermeyeceğini belirtirken bu yüzden savaş sona erecek demiş. Eski Amerikan Başkanı Trump Ocak ayında yaptığı bir konuşmada seçilmesi halinde savaşı 24 saat içinde sona erdirme vaadinde bulunmuş ancak ayrıntı vermemişti. Rusya seçime gidiyor. Rusya'da seçmen 15-17 Mart tarihleri arasında başkanlık seçimleri için sandık başına gidecek. Mevcut başkan Putin'in kazanmasına ve 6 yıl daha başkanlık yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. 1999 yılında iktidara gelen Putin bu seçimleri kazanması durumunda Stalin'den bu yana Kremlin'de en uzun süre görev yapan lider olacak. Daha önce de 18. yüzyılda Büyük Katerina 34 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti. Gördüğünüz üzere tarih tekerrürden ibaret. Rusya, İran ve Çin Umman Körfezi'nde Ortak tatbikata başlıyorlarmış bu arada. Rusya bir grup savaş gemisinin Umman Körfezi ve Umman Denizi'nde İran ve Çin'le birlikte tatbikatlara katılmak üzere İran'a ulaştığını açıklamış. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından devlet medyasına yapılan açıklamada Deniz Güvenlik Kuşağı 2024 adı verilen ortak tatbikatta savaş gemileri ve hava araçlarının yer alacağı belirtilmiş. Rusya'nın grubuna Pasifik plosundan bir füze kruvazörü olan Varyag'ın liderlik ettiğini bildirdi. Bakanlık tatbikatın temel amacı deniz ekonomisi faaliyetlerinin güvenliğini sağlamaktır açıklamasını yapmış. Çin Savunma Bakanlığı da pazartesiden cumaya kadar sürecek olan tatbikatın denizcilik işbirliğini güçlendirmeyi ve bölgesel deniz güvenliğini ortaklaşa korumayı amaçladığını açıklamış. İran Devlet Haber Ajansı IRNA da tatbikatın amacının bölgede güvenliği ve temellerini sağlamlaştırmak ve katılımcı ülkeler arasında çok taraflı işbirliğini genişletmek olduğunu ifade etmiş. Büyük bir çaba var bölgede ve Rusya, İran, Çin artık alenen birlikte hareket ediyorlar. Evet, başka neler var? Şöyle bir bakıyorum. Lufthansa'da grev varmış. Alman havayolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada kabin personelinin 2 günlük grevi nedeniyle 12 Mart'ta Frankfurt Havalimanı'nda 600, 13 Mart'ta da Münih Havalimanı'nda 400 uçuşun iptal edilmesinin beklendiği belirtilmiş. Evet, son olarak bugün meteorolojiden yağmur uyarısı var. Meteoroloji özellikle Marmara'da ve Ege bölgesinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuyor. Hatta çamur yağabilir diye açıklama yapmışlar. Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Ege gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Lodos'un da kuvvetli olacağı bölgelerde toz taşınımıyla birlikte çamur yağabilir. Doğu Anadolu'da da çiğ tehlikesi devam ediyormuş. Evet, dikkat edin kendinize, güzel bir gün diliyorum. Yarın yine Radyo Gedikli sabah haberlerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.